Markos 1. bölüm 40. ayete geldik. İsa bir cüzzamlıyı iyileştiriyor. Aslında 1. bölümün son mucizesine geliyoruz. Bu bölümde İsa'nın yaratmış olduğu mucizelerin her biri insan açısından zor ve değişik türdendi. Son mucize bir cüzzamlıyı ilgilendirir. Kutsal kitapta eski antlaşma kesiminde cüzzam çaresiz bir hastalık değildi ama önüne geçilemezse ölümle sonuçlanabilirdi. Korkunç bir şaşmazlıkla hastanın bedenini yiyip bitirir, aynı zamanda onu toplum dışında kalmaya zorlardı. İşte böyle bir ortamda İsa'ya cüzzamlı biri geldi. Diz çöküp ona şöyle yalvardı: "Eğer istersen beni temiz kılabilirsin." Yüreği sızlayan İsa, merhametle dolan İsa, elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Markos 1. bölüm 40 ve 41. ayetler. İsa'nın bu mucizesinde şaşırtıcı ve aynı zamanda duygulandırıcı bir görünümle yüz yüze gelmekteyiz. Hiç kimse bir cüzzamlıya dokunmaz. Bu cüzzamlı adama yıllardır hiçbir insan, en yakınları bile dokunmamıştı. Ne de kendisi başkalarına dokunabilmişti. İnsani sıcaklıktan, temastan ve sevgiden tamamen yoksundu bu zavallı. Belki de aile fertleri onun yemeğini ve suyunu ona ayrılmış özel kaplarda getirip belli bir yerde bırakıyorlar ve onlar oradan ayrılınca cüzzamlı gelip bırakılanı alıyordu. Belki onları uzaktan selamlayabilirdi ama onlara yaklaşamaz, onları kucaklayamaz ve sevemezdi. Onlara dokunamazdı ama İsa ne yapıyor? Elini uzatıp bu adama dokunuyor. Evet, dokundu. Çoğumuzun o hassas, sevecen dokunuşa ihtiyacımız vardır, değil mi? İsa sevgiye, iyileştirilmeye ihtiyacı olan bu adama dokundu. Adam hemen o anda cüzzamdan kurtulup tertemiz oldu. İsa onu sıkıca uyararak derhal yanından uzaklaştırdı. "Sakın kimseye bir şey söyleme," dedi. "Git, kahine görün ve cüzzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu adakları sun." Markos 1. bölüm 42-44 ayetler arası. Musa'nın yasasında cüzzamlının temizlenmesi konusunda belli gelenekler vardı. İsa Musa'nın yasasına karşı gelmedi. Hatta bir kez "ben Musa'nın yasasını bozmaya gelmedim, tersine onu tamamlamaya geldim" diye bir açıklamada bulunmuştu. İsa adama "sakın kimseye bir şey söyleme" diye sıkıca tembih etmesine rağmen adam ne yaptı? Adam çıkıp gitti. Olayla ilgili haberi her tarafa yayıp duyurmaya başladı. Öyle ki İsa artık hiçbir kente açıkça giremez oldu. Ancak dışarıda ıssız yerlerde kalıyordu. Ve halk her yerden ona akın ediyordu, diyor 45. ayet. Adamcağız İsa'nın yapmış olduğu bu şaşırtıcı işi yüreğinde nasıl saklayabilirdi? Herkese duyurmak istedi. Haberi yaydı. Mucizenin yarattığı sevinç içine sığamamıştı. İsa Mesih hakkında yazılanlar, bu yayın aracılığıyla yapılan yayınlar hep içten kaynaklanan üstün bir sevincin dışa yansımasıdır kardeşim. Niçin bunları size yapıyoruz? Bundan dolayı. Bizler bu sevinci yaşadık. Günahın cüzzamından kurtulduk. Yüreğimizde büyük bir sevinç var, umut var, teselli var. Geleceğe güvenle bakıyoruz. İşte bunu insanlarımıza, sizlere aktarıyoruz. Kocaman bir ormanı ateşe veren bir kıvılcım gibi hızla yayılmaktadır. Cüzzamlı adam İsa'nın sözüne uymadı. Uyamazdı. İsa ona "kimseye söyleme" dedi. O da gidip herkese söyledi. İsa kendisine iman edenlere "duyduklarınızı ve gördüklerinizi herkese söyleyin," diyor. Ama ne yazık ki birçoklarımız yine onun sözüne uymayız. İyi haberi, sevinç getiren haberi, müjdeyi yaymaktan çekiniriz. Sanıyorum ki bizim bu konudaki itaatsizliğimiz cüzzamlı adamınkinden daha kötüdür. Herkese söylememiz gerekirken bu sevinç getiren haberi hiç kimseye söylemiyoruz. Söyleyemiyoruz. Onu yaşamıyoruz ya da yüreğimize tam almadığımız için, onu yaşamadığımız için, bilmiyorum buradan mı kaynaklanıyor? Yoksa korkuyor muyuz? Yoksa tam Rab'be itaat etmiyor muyuz? O sevinci yaşamıyor muyuz? Bu sevinci yaşayan insan onu kendisinde tutamaz. Bu esenliği, barışı alan insan onu kendisinde tutamaz. Vermesi gerekir. Olan olmuştu. Adamcağız herkese söylediği için ise açıkça gezemez oldu ve Kefarnahum'a çekilmek zorunda kaldı. Şimdi ikinci bölüme geldik. İkinci bölüm yine hareketli bir bölümdür. Aslında ikinci bölümün ilk ayeti birkaç gün sonra ise tekrar Kefarnahum'a geldi diye başlıyor. Bu da bize ikinci bölümün birinci bölümün devamı olduğunu gösteriyor. İkinci bölüm birinci ayette şöyle der. Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefarnahum'a geldiğinde evde olduğu işitildi. İsa Mesih Kefarnahum'a anlatılan son olaydan birkaç gün sonra geldi. Hatırlarsanız son olay bir cüzzamlının iyileşmesi hakkındaydı. Cüzzamlı İsa'nın yarattığı mucizeyi herkes anlattığı için İsa hiçbir yerde dolaşamaz olmuş ve Kefarnahum'a dönmüştü. Daha önce de açıklamış olduğum gibi İsa bir cüzzamlıyı cüzzamından temizlemişti ama cüzzamlı İsa'nın sözünü dinlemeyip olayı herkese anlatınca halk onun açıkça dolaşmasına imkan vermiyordu. Bu yüzden de Rab İsa sakin yerlere çekilmiş hizmet görevini yapamıyordu. İsa dünyaya gösteriş için hokkabazlık yapmaya gelmemişti. Böyle bir kişi olarak bilinmek istemiyordu. Yaratmış olduğu mucizelerin ne cüzzamlı adam ne de başka herhangi biri tarafından reklam edilmesini istemiyordu. Çünkü o ruhsal hizmet görmeye ve Tanrı'nın egemenliğini kurmaya gelmişti. Dünyadaki insanların günahları için çarmı üzerinde ölecekti. Bu gibi gösterişli tanıtımlar ancak müjdeyi ikinci sıraya itebilir. Günümüzde bazı Mesih imanlıları, efendim dillerle konuşmayı, şifa verme konularını gösteriş niteliğinde öne sürmektedirler. Bunu açıkça göstermezler ama hayatlarıyla, tutumlarıyla, davranışlarıyla bunları ortaya koyarlar. Ben bazı vergilerin özel olarak elçilere verildiği inancındayım. Kutsal kitaptan böyle anlıyorum. Ama bu türden vergilerin günümüzde de kutsal ruhun vergileri arasında olsa bile bunlar Rab Mesih'in yüceliğine, onun müjdesine ve egemenliğine asla gölge düşürmemelidir. Birisi bir gün bir vaazcıya gelip şöyledir. Sayın vaazcı, senin gibi müjdeyi vaaz eden ama aynı zamanda insanlara şifa vermek için hizmet gören birini tanıyorum. Adamın demek istediği şuydu. Kutsal ruhun vergilerini kullanıp şifa vermek ve mucize yaratmak ile müjdeyi vaaz etmek el ele gider. Ancak sormalıyız. Filan kişi şifa vermek için toplantılar düzenlediği zaman halk ne amaçla böyle toplantılara gider? Tanrı egemenliğini müjdeleyen iyi haberi duymak, kurtuluş bulmak için mi? Yoksa duygusal açıdan tatmin olmak, şaşırtıcı işlere tanık olmak için mi? Önemli olan nedir? Şunu tekrar vurgulayayım ki kutsal kitaptaki mucizeler elçilere özgü mucizeler ve belirtilerdi. Şimdi o dönemlerde elçilerin zamanında kutsal kitap tamamlanmamıştır. İncil yazılmamıştır henüz. Elçiler gidip Tanrı sözünü bildiriyorlar. Peki insanlar onların söyledikleri sözlerin Tanrı sözü olduğunu nereden bileceklerdi? Tanrı'nın onlara verdiği özel armağanlardan. Onlar elçilerdi ve elçiler olarak onların rozeti de mucize yapma armağanına sahip olmalarıydı. Günümüzde bu türden yapılan olaylara ben bir yerde gösteriş, tantana, insanların gözünü boyama diyorum. Çünkü elçiler ve İsa Mesih'in kendisi ve elçiler hiçbir zaman işte el koyup bağırıp çağırmakla insanı iyileştirmedi. Sonra bazıları iyileşti de bazıları iyileşmedi diye bir olay da yoktu. Onların dokunduğu, onların söylediği her söz %100 yerine geldi. onların iyileştirmek istedikleri her kesiyi oldu. Ölüyü bile dirilttiler. Ama günümüzde böyle olmuyor. Günümüzde insanların gözlerini boyuyorlar. Bir yerde de insanları maalesef kandırıyorlar. İnsanların saf imanlarını kullanarak onları kötüye kullanıyorlar. Hayır dostum, Tanrı bize kurtuluş güvencesini verdi. Tanrı bize gelecek için sonsuz güvenceyi verdi. Amaç buydu. Hatta size şu örneği vereyim. Şimdi otobanda gidiyorsunuz ve otobanda giderken arabanız yolda bozuluyor. Arabanızı bir kenara çeker, dışarı çıkar ve yardım şimdi isteyeceksiniz. Ne yaparsınız? Otobanın kenarında direkler vardır ve bu direklerde işaretler vardır. Durduğunuz andan başlayarak en yakın telefon nereyse aslında bu işaretler onu gösterir. O işaretlere göre hareket ettiğinizde telefona ulaşırsınız. Bu işaretler çok çok önemlidir, bu belirtiler. Ne zamana kadar? Telefona ulaşana kadar. Telefona ulaştığınız an o işaretlerin, o belirtinin bir anlamı ve değeri kalmaz. İşte bunun gibi de değerli dostum, elçilere özgü verilen bu mucizeler, bu belirtiler Tanrı sözü tamamlanıncaya dek çok önemli ve gerekliydi. Tanrı sözüne sahip olduktan sonra bunların artık bir anlamı ve değeri yok. Çünkü elimizde Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü vardır. Tanrı bize ne söylemesi gerekiyorsa sözü aracılığıyla söylemektedir. Ve noktayı koymuştur, kitap tamamlanmıştır. Budur önemli olan. Şimdi bunları söylerken Rabbimiz mucize yapamaz mı bugün? Haşa, hiçbir zaman bunu söylemiyorum. Tanrımız, Rabbimiz elbette bugün de mucize yapabilir. Bugün de şifa verebilir. Rabbimiz bunu yapabilir. Eğer hastaysan kardeşim, o zaman direkt Rabbimize git. Ondan şifayı iste. En büyük doktorumuz Rabbimizin kendisidir. Ona buna ihtiyacımız yoktur. Onun bunun el koymasına, onun bunun üflemesine ihtiyacımız yoktur. Hayır. Biz Rabbin çocuğuyuz. Her Mesih imanlısında kutsal ruh vardır. Her bir Mesih imanlısı direkt Rabbin önünde durabilir. Kardeşlerden dua iste hastaysan. Ama Rabbimize gidelim. Rabbimizin önünde duralım. Direkt Rab'den şifa isteyelim. Ondan bundan değil. Rabbimiz değişmemiştir. O aynı Rab'dir. Diridir, yaşıyor ve onun gücü, yetkisi halen devam etmektedir. Evet, o bugün de şifa vermektedir. Ama yeryüzünde yaşadığı dönemde olduğu gibi bunun gösteriş amacıyla yapılmasını istemez. Bize düşen görev değerli kardeşim, öncelikle Tanrı'nın sözünü duyurmaktır. Markus'un yazdıklarından görüyoruz ki Rabbimiz cüzzamlıya şifa verince olay duyuldu ve halk arasında bir heyecan uyandı. Öyle bir durum oldu ki bir süre Kefarnaum'dan ayrılmak zorunda kaldı. Tabii daha sonra geri döndü. Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefarnaum'a geldiğinde evde olduğu işitildi. Demek ki cüzzamlı konusunda ortaya çıkan çalkantının dalgaları hala yatışmamıştı. Evde olduğu işitildi diye yazarken Markos belli bir evden söz ediyordu. Birinci bölümde havradan döndüğü zaman Simon Petros'un evine gitmişti. Demek ki ikinci bölümde söz edilen ev yine Petros ile Andrea'nın evidir. İşte birkaç gün sonra İsa tekrar Kefarnaum'a döndüğünde Simon Petros'un evinde olduğu haberi kasabaya yayıldı. O kadar çok insan toplandı ki artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu diyor Markus 2. bölümün 2. ayeti. Rabbimizin görevi Tanrı sözünü duyurmaktı. Bugün de aynı amacı gütmeliyiz. Tanrı'nın sözünü ve o sözün değişmezliğine ve şaşmazlığına ağırlık verilmelidir. Her birimizin bu konuda duası şu olmalı: Ya Rab, senin sözün konusunda benim güvenimi arttır. O sözün kendi yaşamımda ne gibi bir etki yarattığını biliyorum. Aynı zamanda başkalarının yaşamlarında da Tanrı sözünün olumlu etkisini görmekteyim. Bu nedenle Rabbin sözü konusunda daha çok güvenim olmalıdır. Açıkça konuşmalıyım, bazen vaaz ettiğim sözün herhangi bir kişinin yüreğini ve yaşamını etkileyeceğinden kuşkulanıyorum. Ancak unutmamalıyız ki duyurulan Tanrı'nın sözüdür ve o söz Tanrı'ya boş dönmeyecektir. Yeşaya peygamber bu gerçeği şöyle dile getirir. Yağmur ve kar nasıl gökten iner ve oraya dönmezlerse, fakat yeri sular ve onu doğurtup ekini yerden bitirir. Ekinciye tohum ve yiyecek olana ekmek verirse, ağzımdan çıkan sözüm de öyle olacaktır, bana boş dönmeyecektir. Fakat amaçladığım şeyi yapacak ve yapsın diye onu gönderdiğim işi yapacaktır. İşte Rabbimiz İsa da bu bilinç içerisinde Tanrı'nın sözünü onlara anlatıyordu. Birden dikkatimiz başka yöne çevriliyor. İsa öğretirken 5 kişilik bir grup tozlu Kefarnahum yolunda ilerlemekteydi. Felçli olan bir arkadaşlarını bir sedye üzerinde taşıyorlardı. Markos 2. bölüm 3 ve 4. ayette şöyle okuyoruz. Bu arada ona 4 kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. Kalabalıktan ona yaklaşamadıkları için bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı yatağıyla döşekle birlikte aşağı indirdiler. Felçli adam kendi başına İsa'nın bulunduğu yere gidemezdi. Arkadaşları onu taşımalıydılar. Her biri döşeğin bir köşesine yapışmış onu taşıyarak geldiler. İsa'ya ulaşmak istiyorlar ama kalabalık evin içini dışını doldurmuş, ne kapıdan ne de pencereden girebilirler. Böyle bir durumda siz ne yapardınız? Talihimiz yokmuş ya da Allah nasip etmemiş diyerek oradan ayrılır mıydınız? Bilmem sizin imanınız ne kadar güçlüdür. Bu adamların İsa'ya karşı öyle sarsılmaz güvenleri vardı ki hiçbir engel tanımadılar. Bu üstün kişinin bulunduğu evin damını delip tüm engelleri aşmaya karar verdiler. 5 adamdan en çok kimin ısrar ettiğini bilmiyoruz ama tahmin edebiliriz. Sizin herhangi bir kişiye böyle güveniniz olabilir mi? Bir evin damını delmek ciddi bir şeydi. Düşününüz bir an. Evinizde bir misafir var. Birisi onu görmek istiyor ama eve giremiyor. Çatının üzerine çıkıp damı yıkmaya başlıyor. Ne yapardınız? Belki de onunla polislik olurdunuz. Burada benzer bir durum vardır. Ancak felçli adamın İsa'ya ve onun gücüne o kadar güveni vardı ki bu aşırı eylemi yapar. Dostum, senin de bu şekilde güvenebileceğin biri var mı? Günahların bağışı ve kurtuluş böyle bir imanla elde edilir. İşte böyle derin bir iman ve beklenti içinde 4 adam döşek üzerinde yatan felçli dostlarını damdan açtıkları bir delikten aşağıya İsa'nın önüne indirdiler. Adamların durumu çaresizdi. Damda açtıkları delik büyük olsa gerek. Ev sahibi ne diyecek? Üstelik İsa'nın öğretişine engel olmuşlardı. O anda ne öğretmekte olduğunu bilmiyoruz. Ama böyle bir durum karşısında öğretişini sürdüremezdi. İsa o anda onların bu haline baktığında ne küstahlık gördü ne de güldürücü bir şey. Tek bir şey gördü. Bu onların imanıydı. Markos, Kutsal Ruh'un verdiği esinle yazarken şöyle dedi. Onların imanını gören İsa, felçliye oğlum günahların bağışlandı dedi. Markos 2 ayet 5. Kimin imanını görmüştü? Felçli adamın imanını mı? Evet, ama aynı zamanda arkadaşlarının imanını da gördü İsa. Felçli bir adamı döşek üzerinde taşıyarak İsa'ya getirmek, onun huzuruna girebilmek için damda delik açmaya kadar gitmek gerçekten üstün bir iman gerektirir. Ancak felçliye şifa veren arkadaşlarının imanı değildi. Başkalarının imanı bizi cennete götürmez. Annem babam dindarmış, büyük imana sahiplermiş, fark etmez. Her birimiz Tanrı'nın önünde kendi yaşamımızdan sorumlu tutulacağız. Kendimiz kendi yaşamımız için hesap vermeliyiz. İsa'nın onlarda gördüğü iman neydi? Felçlinin arkadaşlarının onu taşıyacak kadar imanları vardı. Hatta imanları onu damdan indirmeye kadar yetmişti. Günahların bağışlanmasına gelince İsa felçli adama konuşup oğlum günahların bağışlandı dedi. Bugün ülkemizde dünyada günah felcine uğramış sayısız insan vardır. Bu kişilerin bir açıdan İsa'nın sözlerini duyabilecekleri bir yere taşınmaları gerekir. Kurtuluş müjdesini duymaya ihtiyaçları vardır böylelerin. Ancak şu var ki günahları bağışlanmamış insanlar kendi başlarına gelemezler. İman ile onları taşıyacak kişilere ihtiyaç vardır. Sen İsa Mesih'e iman etmişsen kardeşim, günahlıları İsa'nın huzuruna taşıyan biri olmalısın. Ancak müjdenin vaaz edildiği bir yerde günahlılar İsa ile yüz yüze gelip onun, oğlum ya da kızım, günahların bağışlandı sözünü duyabilirler. Tabi olarak her insan İsa'nın günahları bağışlamaya yetkisi olduğunu kabul etmiyor. Günümüzde olduğu gibi İsa'nın gününde de İsa'nın bu yetkisini kabul etmeyenler vardı. Orada oturmakta olan bazı din bilginleri ise için için şöyle düşündüler. Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tek Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? Markus 2, 6 ve 7. ayetler. İncil'in düşmanları genelde bu şekilde davranır. Düşüncelerini açıkça söylemezler. İçin için düşünürler ve sonra gerçeği aramakta olan samimi kişilerin yüreğine fısıltılarla, yalanlarla kuşku sokmaya çalışırlar. O anda düşüncelerini açığa vursalardı hem doğru hem de yanlış düşünceler ortaya çıkacaktı. Yanlış düşünmüşlerdi çünkü İsa küfretmiyordu. İsa'yı tam kişiliğinde tanımamışlardı. Günümüzde de bu şekilde yanılmış olanlar çoktur. İsa sadece bir peygamberdir, Tanrı özüne sahip değildir diyenler tabi olarak Yahudi din bilginleri gibi düşünüp İsa küfretti diyeceklerdir. İsa sadece bir peygamber, sıradan bir insan olsaydı felçliğe günahların bağışlandı demekle küfretmiş olacaktı. Ancak İsa sıradan bir kişi değil, sonsuzlukta Tanrı özünde bulunan ilahi kişidir. İşte Yahudi din bilginleri bu noktada yanılmışlardı. Düşüncelerinin bir yönü doğruydu çünkü Tanrı'dan başka günahları kim bağışlayabilir diye yerinde bir soru sormuşlardı. Belki de İsa'nın ne hakla günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu düşünmüşlerdi. Felçli adam ya da herhangi bir insan günahları yüzünden bir yargıcın önüne çıkarılsaydı, yolsuzluk yapmayan dürüst bir yargıç o günahlara göz yumamaz. Önündeki suçluya bakıp ne sevimli bir insan diye onu serbest bırakamaz. Yargıcın görevi yasaya göre yargılamaktır. Tanrı ise tüm evrenin, tüm yaratılışın ahlakı yargıcıdır. O kendi yasalarını çiğnemez. İnsana ruhsal yasayı vermiş olan Yaradanımız yasasızlık edemez. Neden? O Tanrı değil mi? Evet, Tanrı'dır ve Tanrı olduğu için kutsaldır, adaletlidir, doğrudur, adildir. Yasaları her zaman geçerlidir ve bu yasa bizim ne kadar günahlı olduğumuzu bize gösterir. Aynı zamanda yasa bizi yargılar ve Tanrı katında günahlı olduğumuzu haykırır. Yasanın suçlamasından kurtulacaksak günahlarımız bağışlanmalıdır. İşte İsa, oğlum günahların bağışlandı dediği zaman bu bağıştan söz etti. Yanlış anlamayınız, Tanrı sadece iyi yürekli ve merhametli olduğu için bağışlamaz. O bizi bağışlayabilir çünkü İsa çarmıh üzerinde bizim günahlarımız için öldü. Günahlarımızın yaraştırdığı cezayı ödedi. Bu nedenle Mesih İsa'ya iman edersek, ona güvenirsek günahlarımız bağışlanır ve yargı altına girmeyiz. Rab ise günahların bağışlandı derken küfretmiyordu. Çünkü o Tanrı özüne sahip olandır. Günahları bağışlamaya yetkisi vardır. Felçli adam İsa'ya iman ettiği, onun üstün gücüne ve yetkisine güvendiği için bağış buldu. Kardeşim, Rab ise senin günahlarını da bağışlayabilendir. O dünyayı yargılamak için gelmedi. Tersine günahlıları günahlarından kurtarmak için geldi. Seni de günahlarından kurtarabilir. Felçli adam gibi sen de ona iman edebilir misin? Sakın aldanma. Ne dincilik ne de dinsizlik seni günahlarının yaraştırdığı yargıdan kurtarabilir. Yüreğini Rab'be aç. O şu anda yüreğinde olanı bilir. Felçliği bağışladığı gün din bilginlerinin yüreklerinden geçeni bildiği gibi. Bundan sonraki gelişmeler bir sonraki yorumda.